Genellikle teknoloji devlerini konuştuğumuzda şey varsayarız, bir sonraki büyük sıçramanın görünmez bir kod parçası olacağını falan düşünürüz. Yani sabah uyanırsın, telefonun güncellenir ve aniden bir dahiyeye dönüşür.
Aynen öyle. Sanki sihirli bir değnekteymiş gibi.
Evet, sihir gibi. Ama öğrenmeye aç ve o bilgi bombardımanından yorulmuş olan sana sesleniyorum şu an. Ya dünyanın en büyük teknoloji şirketi o görünmez kodun artık yeterince zeki olmadığını fark ettiyse.
Ki bu gerçekten çok kritik bir kırılma noktası.
Kesinlikle. Bugün kaynaklarımızın derinliklerine iniyoruz ve görevimiz Apple'daki o tarihi devir teslimini ve yapay zeka yarışındaki büyük krizlerini donanımla nasıl çözeceklerini ortaya çıkarmak.
Çünkü ortada çözülmesi gereken devasa bir kriz var.
5 yıllık mirası akıl almaz. Yani satışlar 108 milyardan 416 milyar dolara fırlamış. Piyasa değeri 4 trilyon doları aşmış.
Gerçekten büyüleyici bir finansal tablo bu. Ama bu tablonun ardındaki asıl gerçeği kaçırmamamız lazım.
Neymiş o gerçek?
Yeni CEO Turnus'un omuzlarındaki asıl yük o devasa parayı yönetmek değil. Asıl mesele Apple'ı bu çalkantılı, yapay zeka çağına adapte edebilmek.
Pekala, gelin buna biraz açalım o zaman. Sektördeki herkes yapay zeka çağında yazılım odaklı bir dahi, yani o tarz bir yönetim beklerken neden donanım başkanı olan Turnus seçildi?
Çünkü aslında çok büyük bir itirafta bulunuyorlar. Apple Intelligence beklenen o büyük sarsıntı pek yaratamadı biliyorsun.
Siri yarışta inanılmaz geride kaldı.
Aynen öyle. Ve yarışta kalabilmek için en büyük rakipleri olan Google'ın Gemini modellerine bel bağladılar.
Ya bu durum kaynakları incelerken hep şu analoji aklıma geldi. Dünyanın en lüks, en kusursuz tasarıma sahip spor arabasını üretiyorsun ama motoru gidip en büyük rakibinden satın alıyorsun. Buna benzemiyor mu?
Kesinlikle benziyor. Burada asıl büyüleyici olan şey D.A. Davidson analisti Giloria'nın o müthiş tespiti. Diyor ki, donanım uzmanını CEO olarak atıyorsanız,
Yeniliğin donanımdan gelmesini istiyorsunuz demektir.
aynen öyle. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer de tam olarak burası.
O zaman Turnus ve çip stratejileri mimarı Johnny Srogi'nin planı devreye giriyor.
Evet, o planda tamamen kaba kuvvetle alakalı.
Nasıl yani kaba kuvvet derken?
Yani amaçları sadece yeni bir iPhone falan yapmak değil, akıllı gözlükler, gelişmiş VR ve AR kitleri gibi yepyeni donanım ekosistemleri yaratmak. Yazılımdaki o yapay zeka eksikliğini cihaz içi yani on device işlem gücünü inanılmaz arttıran özel çiplerin kaba kuvvetiyle telafi edecekler.
Anladım. Yani o işlemleri uzak sunuculara falan göndermeden doğrudan elindeki cihazın içinde anında çözecekler.
Doğru. Eğer bunu büyük resimle bağdaştırırsak, Ternes'in o gösterişsiz ama sakin tarzı yatırımcıya şu an çok büyük bir güven veriyor. Biz bu işi en iyi bildiğimiz yolla, yani donanımla çözeriz mesajı veriyorlar.
Kağıt üzerinde çok mantıklı duruyor aslında.
Duruyor ama kağıt üzerindeki bu güvenli liman devasa bir risk de barındırıyor içinde.
Ne gibi bir risk?
Çünkü kullanıcılar artık sadece titanyum bir kasa veya çok güçlü bir çip istemiyor. Bu donanımla pürüzsüz çalışan, yerleşik ve sezgisel bir yapay zeka asistanı istiyorlar.
Kesinlikle haklısın. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Apple bu kaba kuvvetle Gemini bağımlılığından kurtulup kendi ekosistemini kuramazsa, o akıllı cihaz pazarındaki sarsılmaz liderlik algısı yerle bir olabilir.
Sadece güzel görünen cam ve metal parçaları satan dev bir vitrine dönüşebilirler.
Evet, tehlike gerçekten büyük. O zaman derinlemesine incelememizi şu can alıcı soruyla bitirelim. Zihninde şu kışkırtıcı düşünceyi bırakmak istiyorum.
Dinliyoruz.
Eğer elinizdeki o kusursuz cihazın kasası Apple'a ancak içindeki akıl Google'a aitse, o cihaz gerçekten kimindir? Ve daha da önemlisi, sizin verileriniz ve sadakatiniz asıl kime hizmet ediyordur? Bir sonraki incelememize kadar bunu bir düşünün.